Ayrım 39, Pekin'den gelen adam, Henning Mankell, sayfa 455. Duruşma tahmin ettiğinden de sorunsuz geçti. Suçlanan kadın ifadesini değiştirip bütün suçlamaları kabul etti ve savunma şapkadan tavşan çıkarmadı. Birgitta Roslin 4'e çeyrek kala gibi erken bir saatte duruşmayı toparlayıp kararın 1 Haziran'da açıklanacağını bildirdi. Ofisine döndüğünde ani bir kararla Hudiksvall polisini aradı. Telefona bakan genç kadının sesini tanıdı. Kadının sesi kışa nazaran daha az gergin ve yorgun geliyordu. ''Vivi Sundberg'i aramıştım. Bugün işe geldi mi?'' ''Birkaç dakika önce önümden geçti. Kim arıyordu?'' ''Helsingborglu yargıç demeniz yeterli olacaktır.'' Vivi Sundberg telefona hemen yanıt verdi. ''Birgitta Roslin, uzun zaman oldu.'' Aramam gerektiğini düşündüm. Yeni Çinliler mi buldunuz? Paylaşmak istediğiniz teorileriniz mi var? Birgitta Vivi'nin sesindeki alaycılığı algıladığından şapkasından çıkarabileceği bir sürü yeni Çinli olduğunu söylemek istedi. Ama kendini tuttu ve araştırmanın ne durumda olduğunu merak ettiği için aradığı yanıtını verdi. Hala intihar eden adamın katil olduğuna inanıyoruz dedi Vivi. Ölmüş olsa da soruşturma devam ediyor. Ölü bir adamı cezalandıramayabiliriz ama hayatta olanlara neler olduğunu ve cinayetlerin neden işlendiğini açıklamak bizim görevimiz. Bunu başarabilecek misiniz? Konuşmak için çok erken. Yeni ipuçları var mı? Bu konuda bir yorum yapamam. Başka şüpheliler, başka ihtimaller... Bu konularda da yorum yapamam. Hala bir sürü detay içeren geniş çaplı bir soruşturma yürütüyoruz. Ama katilin tutukladığınız adam olduğuna hala eminsiniz. 19 kişiyi öldürmek için geçerli bir nedeni olduğuna inanıyorsunuz. Öyle görünüyor. Her tür uzmandan yardım aldığımızı söyleyebilirim. Kriminologlar, psikologlar, suçlu profili çıkarmada uzmanlaşan kişiler... Ülkenin en deneyimli dedektifleri ve teknisyenleri bize yardım ediyor. Profesör Persson'un zihninin şüphelerle dolu olduğunu ayrıca söylememe gerek yoktur. Ama ne zaman değil ki? Önümüzde uzun bir yol var. Ya oğlan diye sordu Birgitta. Onun ölümü diğerlerininkine uymuyordu. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Kesin bir açıklamamız yok. Ama neler olduğuyla ilgili kafamızda bir resim oluştu. ''Merak ettiğim bir şey var.'' dedi Birgitta. ''Diğerlerinden daha önemliymiş gibi görünen bir kurbanla karşılaştınız mı?'' ''Ne demek istiyorsunuz?'' ''Diğerlerinden daha vahşice öldürülen biri var mıydı? Katilin ilk öldürdüğü kişi veya son öldürdüğü kişi?'' ''Size bu soruların yanıtını söyleyemem.'' ''Bana sorularıma şaşırıp şaşırmadığınızı söyleyin.'' ''Şaşırmadım. Kırmızı kurdelenin açıklamasını bulabildiniz mi?'' ''Hayır.'' Çin'e gittim dedi Birgitta. Çin seddini gördüm, saldırıya uğradım ve bütün günümü polislerle geçirdim. Gerçekten mi dedi Vivi, yaralandınız mı? Hayır ama çok korktum. Çalınan çantamı bulup bana geri verdiler. Yani sonradan şansınız döndü. Evet dedi Birgitta, şanslıydım. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Birgitta telefonu kapadıktan sonra masasının başında düşüncelere daldı. Soruşturmanın hiçbir yere gitmediğinden şüphelenirlerse, ülkenin dört bir yanından getirilen uzmanların duruma müdahale edeceğine hiç şüphesi yoktu. O akşam uzun bir yürüyüşe çıktı ve birkaç saatini şarap broşürlerini inceleyerek geçirdi. Ismarlamak istediği İtalyan şaraplarını işaretledi. Televizyonda Staffan'la çıkmaya başladıkları dönemde izlediği eski bir film oynuyordu. Jane Fonda fahişe rolündeydi. Filmdeki renkler soluktu. Konu bir garipti. Ve Roslin kıyafetlere baktığında gülümsemekten kendini alamadı. Özellikle o dönemde moda olan yüksek topuklu ayakkabılar çok komik görünüyordu. Telefon çaldığında uyumak üzereydi. Yatağın yanındaki masada duran saate göre gece yarısına 15 dakika vardı. Telefon sustu. Staffan ya da çocuklardan biri olsa cep telefonundan ararlardı. Derken telefon yeniden çaldı. Ayağı fırlayıp hemen açtı. ''Birgitta Roslin, bu kadar geç bir saatte aradığım için özür dilerim. Sesimi tanıdınız mı?'' Tanımıştı ama kim olduğunu çıkaramıyordu. Arayan kişi erkekti. Adamın sesinden yaşlı olduğu anlaşılıyordu. ''Özür dilerim, çıkaramadım.'' ''Sture Hermansson, sizi tanıyor muyum?'' Tanımak güçlü bir kelime. Birkaç ay önce Hudiksvall'daki küçük otelimi ziyaret etmiştiniz. Şimdi sizi hatırladım. Bu kadar geç bir saatte aradığım için özür dilerim. Zaten özür dilemiştiniz. Eminim aramanızın önemli bir nedeni vardır. geri geldi. Hermanson son kelimeleri söylerken alçak sesle konuşmuştu. Derken jeton düştü ve kadın adamın neden bahsettiğini anladı. Çinli mi? Emin misiniz? Kısa süre önce geldi. Önceden rezervasyon yaptırmamıştı. Ona anahtarını verdim. Öncekiyle aynı odada kalıyor, 12 numarada.
Aynı adam olduğuna emin misiniz?
Film sizde ama bana aynı kişiymiş gibi geldi. En azından aynı soyadını kullanıyor. Birgit de ne yapması gerektiğini düşündü. Kalbi deliler gibi çarpıyordu. Düşünceleri Hermanson'un sözleriyle bölündü. Bir şey daha var.
Nedir?
Sizi sordu. Birgit de nefesini tuttu. Yüreği büyük bir korkuyla doldu.
İmkansız.
İngilizcem o kadar iyi değil. Dürüst olmak gerekirse kimi sorduğunu anlamak uzun zamanımı aldı. Ama sizi sorduğuna eminim.
Ona ne söylediniz?
Helsingborg'da yaşadığınızı. Şaşırmış gibiydi. Sanırım Hudiksvall'dan olduğunuzu düşünüyordu.
Başka ne söylediniz?
Adresinizi verdim. Çünkü bana kartınızı bırakıp bir şey olursa iletişime geçmemi istemiştiniz.
Seni yarım akıllı embesil diye düşündü Birgitta. Panik duygusu yavaş yavaş içini sardı. Bana bir iyilik yapın dedi. Dışarı çıkarsa bana haber verin. Saat kaç olursa olsun mutlaka arayın.
Anladığım kadarıyla sizinle görüştüğümü ona söylememi istemiyorsunuz.
Bahsetmemenizi tercih ederim.
Tamam, bahsetmem. Tek kelime bile etmeyeceğim. Görüşme sona erdi. Birgitta neler döndüğünü anlamıyordu. Hong Xiu ölmüştü ve kırmızı kurdeleli adam yeniden İsveç'teydi. 34. Kısım. Birgitta Rostin uykusuz bir gecenin ardından saat 7'ye doğru Hudiksvall'daki Eden Oteli aradı. Telefon uzun süre çaldıysa da yanıt veren olmadı. Korkusuyla yüzleşmeyi denedi. Ho Londra'dan gelmese ve Hong Xiu'nun öldüğünü haber vermese Sture Hermanson'un telefonuna böyle bir tepki vermezdi. Hermanson gece bir daha aramayınca yeni bir gelişme olmadığını varsaymıştı. Oysa ihtiyar adam uyuyakalmış olabilirdi. Yarım saat daha bekledi. Birkaç gün mahkemeye uğraması gerekmeyecekti. Ve bu sürede Vietnamlıların alacakları cezalarla ilgili evrakları tamamlamayı umuyordu. Telefon çaldı. Arayan Staffan'dı. Hala Funchal'daydılar.
Seyahate çıkıyoruz dedi.
Dağlara mı gideceksiniz? Vadileri mi gezeceksiniz? Çiçeklerin arasından geçen güzel patikaları mı takip edeceksiniz?
Tur satın aldık. Yelkenliyle açılacağız. Arasan da birkaç gün bize ulaşamayabilirsin. Çünkü açık denizde telefonlarımızın çekeceğini sanmıyorum.
Nereye gidiyorsunuz?
Hiçbir yere. Hepsi çocukların fikriydi. Tayfalık yapacağız. Bizim dışımızda bir de kaptan, aşçı ve iki gerçek denizci var.
Ne zaman yola çıkacaksınız?
Çıktık bile. Hava çok güzel. Ama rüzgar olmadığı için henüz kıyıdan uzaklaşamadık.
Can kurtaran botunuz, yelekleriniz var mı?
Bizi hafife alıyorsun. İyi zaman geçirmemizi dilediğini söyle. İstersen hatıra olarak sana bir şişe deniz suyu getirebilirim.
Bağlantı kötüydü. Telefonu kapamadan önce bağırarak vedalaştılar. Birgit de Ahize'yi yerine bıraktığında keşke onlarla Funchal'a gitseydim diye düşündü. Ama Hans Mattson'u hayal kırıklığına uğratmak ve meslektaşlarını rahatsız etmek istememişti. Eden Hotel'i aradı. Hat meşguldü, bekledi. 5 dakika sonra yeniden aradı. Hala meşgul. Pencereden dışarıda hoş bir bahar havası olduğunu görebiliyordu. Gereğinden kalın giyindiğini fark edip giysilerini değiştirdi. Hat hala meşguldü. Alt kattaki çalışma odasından şansını denemeye karar verdi. Buzdolabını kontrol edip alışveriş listesi yaptıktan sonra bir kere daha Hudiksvall'ı aradı. İngilizcesi bozuk bir kadın telefona yanıt verdi.
Eden... ''Sture Hermanson'la konuşabilir miyim lütfen?''
''Konuşamazsınız!'' diye bağırdı kadın.
Ardından Birgitta'nın Rusça olduğunu varsaydığı yabancı bir dilde panik içinde bir şeyler söyledi. Telefon yere düşmüş gibi bir ses çıktı. Biri telefonu aldı. Bu seferki bir erkekti. Halsingland şivesiyle konuşuyordu. ''Alo?''
''Sture Hermanson'la konuşabilir miyim lütfen?''
''Kim aramıştı?''
''Kiminle görüşüyorum? Orası Eden Hotel mi?''
''Evet ama Sture ile görüşemezsiniz.''
''Adım Birgitta Rostin ve Helsingborg'dan arıyorum. Gece yarısı Sture Hermanson beni aradı. Sabah konuşmayı kararlaştırmıştık.''
''O öldü.''
Birgitta nefesini tuttu, sersemlemişti.
''Nasıl? Ne oldu?''
''Emin değiliz. Anlaşılan bileklerini kesmiş ve kan kaybından ölmüş.''
''Kiminle görüşüyorum?''
Ben Tage Elander. Eski başbakanınki gibi değil. Benim soyadım da L'den önce R yok. Yan binadaki duvar kağıdı imalathanesini işletiyorum. Otelin hizmetçisi Rus kadın. Birkaç dakika önce koşarak dışarı çıktı. Şimdi polisi ve ambulansı bekliyoruz.
Öldürülmüş mü?
Şture mi? Biri neden Şture'yi öldürmek istesin? Et bıçağıyla bileklerini kesmiş. Dün gece otelde yalnızdı. Olanları kimse görmemiş. Çok trajik. Arkadaş canlısı bir adamdı.
Birgitta doğru duyduğuna emin olamadı. Dün gece otelde yalnız olamaz.
Neden olmasın?
Çünkü bir müşterisi vardı.
Hizmetçiye göre otel boşmuş.
Para ödeyen en az bir müşteri olduğunu biliyorum. Dün gece bana kendisi söyledi. 12 numarada Çinli bir adam kalıyormuş.
Belki yanlış anlamışımdır. Yeniden sorayım.
Birgitta adamın kadınla konuştuğunu duydu. Rus hizmetçinin isteri krizi geçirmek üzere olduğu anlaşılıyordu.
Dün gece otelde kalan hiç kimse olmadığında ısrar ediyor dedi Elander yargıca.
Kayıt defterini kontrol edin. 12 numara. Bir Çinlinin adını göreceksiniz.
Elander telefonu bıraktı. Birgitta otel sahibinin Natasha adını verdiği hizmetçinin ağladığını duydu. Kapı çarptı ve başka sesler duyuldu. Elander telefonu eline aldı.
Kapamak zorundayım. Polis ve ambulans geldi. Zaten otelin kayıt defteri yok.
Ne demek istiyorsunuz?
Kaybolmuş. Hizmetçi her zaman burada olduğunu söylüyor ama şimdi yerinde yok.
Dün gece otelde en az bir müşterinin kaldığına eminim.
Dün gece buradaysa bile artık değil. Belki kayıt defterini de o çalmıştır.
Daha kötüsünü de yapmış olabilir dedi Birgitta. Sture Hermansson'u öldüren bıçağı tutan el belki de onunkiydi.
Ne demek istediğinizi anlamıyorum. En iyisi polisle konuşun. Eminim size yardımcı olacaklardır.
Bunu yapacağım ama hemen şimdi değil.
Ahizeyi kapadı. Telefon görüşmesi sırasında ayaktaydı ama şimdi oturmaya ihtiyacı vardı. Kalbi göğüs kafesinden fırlayacakmış gibi çarpıyordu. Bütün parçalar yerli yerine oturuyordu. Hesio Wallen'dakileri öldürdüğüne inandığı adam geri gelmiş, kendisini sormuş ve geride otel sahibinin cesedini bırakarak kayıt defterini alıp sırra kadem basmışsa bunun tek bir anlamı olabilirdi. Onu öldürmek için geri dönmüştü. Roslin genç Çinli'den Sture Hermansson'un güvenlik kamerasının çektiği fotoğrafı kapıdaki nöbetçilere göstermesini istediğinde böyle sonuçları olacağını kesinlikle tahmin edemezdi. Açıkça ortada olan nedenlerden ötürü katil onun Hudiksvall'da yaşadığını varsaymıştı. Artık yanıldığını biliyordu. Hata düzeltilmiş, Hermansson tarafından doğru adres kendisine verilmişti. Panik duygusu arttı. Soygun Hong Xiu'nun ölümü, çalınan ve sonra bulunan çanta, otel odasının araştırılması hepsi birbiriyle bağlantılıydı. İyi ama şimdi ne olacaktı? Çaresizlik içinde kocasının numarasını çevirdi. Ulaşılamıyordu. Yelkenliyle açıldıkları için içinden küfretti. Kızlarını aramayı denedi ama sonuç aynıydı. Karin Wieman'ı aradı. Yanıt yok. Panik yüzünden nefes alamaz hale geldi. Oradan çıkmalıydı. Bu karara vardığı anda zor duruma düştüğünde nasıl davranıyorsa öyle davranmaya başladı. Hızlı ve tereddütsüz. Hans Mattson'u aradı ve toplantıda olduğu halde bağlamalarını istedi. Mattson'a hasta olduğunu söyleyip telefonu suratına kapadı. Ardından üst kata çıkıp valizini hazırladı. Öğrencilik günlerinden kalma bir defterin içinde 5 ve 10 sterlinlik banknotlar vardı. Sture Hermansson'u öldüren adamın güneye doğru yola çıktığına emindi. Arabayla seyahat ediyorsa gece bile yola çıkmış olabilirdi. Ne de olsa otelden ayrıldığını kimse görmemişti. Otelin güvenlik kamerasını unuttuğu aklına geldi. Tekrar oteli aradı. Bu sefer telefona öksüren bir adam baktı. Adama kim olduğunu açıklamaya zahmet etmedi. Otelin bir güvenlik kamerası var. Sture Hermansson müşterilerin fotoğrafını çekerdi. Otelin dün gece boş olduğu doğru değil. En az bir müşteri vardı.
Kiminle görüşüyorum?
Polis misiniz?
Evet.
Söylediklerimi duydunuz. Kim olduğum önemli değil.
Telefonu kapadı. Saat 8:30'da evden çıktı. Taksi çağırdı ve şoföre istasyona gideceğini söyledi. Çok geçmeden Kopenhag trenine binmişti. Panik duygusu kayboluyor, yerini kendini koruma içgüdüsüne bırakıyordu. Kendi kendine hareketlerinin mantıklı olduğunu söyledi. Tehlikeyi hayal etmediğine emin olmuştu. Tek umudu Ho'nun yardım teklifiydi. Kastrup Havalimanı'ndaki uçuş panelini incelediğinde 2 saat sonra kalkacak bir Londra uçağı olduğunu gördü. Dönüşü açık bilet aldı. Bagajını teslim ettikten sonra oturup bir fincan kahve içti ve Karin Weeman'ı aradı. Ama Karin cevap veremeden telefonu kapadı. Ona ne söyleyecekti? Karin Birgitta'nın birkaç gün önce ona anlattığı şeylere rağmen ona inanmayabilirdi. Karin Weeman'ın dünyasında Birgitta Rossi'nin başına gelenler gibi şeyler yaşanmazdı. Doğrusunu söylemek gerekirse Birgitta Rossi'nin dünyasında da böyle şeyler olmazdı. Ama yaşadığı imkansız olaylar zinciri onu şimdi kendini bulduğu köşeye sıkıştırmıştı. Bir saatlik rötarla Londra'ya vardı. Sahipsiz bir valiz bulunduğundan terör alarmı verilmişti ve havaalanı tam bir karmaşa içindeydi. Ancak akşama doğru şehir merkezine ulaşabildi ve Tottenham yoluna çıkan ara sokaklardan birindeki 3 yıldızlı otelde oda tuttu. Altından hava sızan pencereyi kazaklarından biriyle tıkadıktan sonra kendini çok yorgun hissettiği için yatağa uzandı. Uçuş sırasında olsa olsa birkaç dakika kestirmişti. Uçak kalktıktan kısa süre sonra ağlamaya başlayan bir çocuğun çığlıklarıyla uyanmış ve Heathrow Havalimanı'na iniş yapana dek bir daha uyuyamamıştı. Çocuğun annesi bu yükün altından kalkmak için fazlasıyla gençti ve ağlayan çocuğu susturamayınca kısa süre sonra kendi de ağlamaya başlamıştı. Birgitta oteldeki yatağında irkilerek uyandığında 3 saat geçmişti. Güneş batmak üzereydi. O gün Ho'yu ve Çin mahallesindeki adresi aramayı planlamıştı. Ama şimdi yarına kadar beklemenin daha akıllıca olabileceğini düşünüyordu. Piccadilly Circus'a kısa bir yürüyüş yaptı ve bir restorana oturdu. Bir süre sonra kalabalık bir Çinli turist grubu camlı kapılardan içeri girdi. Birgitta Rossi'nin artan bir panik duygusuyla turistlere baktı ama sonra sakinleşmeyi başardı. Yemekten sonra otele dönüp bir fincan çay içmek için bara geçti. Odasının anahtarını aldığında otelin gece bekçisinin Çinli olduğunu fark etti. Bütün Avrupa Çinlilerle mi dolmaya başlamıştı? Yoksa uzun zamandır böyleydi de kendisi mi fark etmemişti? Çinli'nin Eden Hotel'e dönüşüyle başlayan ve Sture Hermansson'un ölümüyle devam eden olaylar zincirini gözden geçirdi. Vivi Sundberg'i aramaya niyetlendi ama bu isteğine karşı koydu. Kayıt defteri kayıpsa otel sahibinin kendisinin tasarımı olan uyduruk güvenlik sisteminin çektiği fotoğraf polisi ikna etmeye yetmezdi. Dahası polis ölümün intihar olduğunu düşünürken onları aksine ikna etmeye çalışmanın anlamı yoktu. Yine de otelin telefonunu çevirdi. Otelin kapalı olduğunu söyleyen bir telesekreter bile yoktu. Kapılarını bir sezonluğuna değil, artık sonsuza dek kapatmışlardı. Korkuyu üzerinden atamadığı için kapının arkasına iskemleyi dayadı ve pencerenin kilidini kontrol etti. Yatağa dönüp İngiliz kanallarına göz attı. Gözü ekrandakileri görmüyordu. Aklıysa Madeira'dan denize açılan yelkendideydi. Ailesinin yanında olmayı diliyordu. Gecenin bir vakti uyandığında televizyonu açık unuttuğunu fark etti. James Cagney'li siyah beyaz bir gangster filmi oynuyordu. Işığı doğrudan yüzüne çarpan lambayı kapadı ve uyumaya çalıştı. Başaramadı. Gecenin geri kalanını yatakta debelenerek geçirdi. Kalktığında dışarıda sağanak vardı. Aç karnına kahve içti. Uzak doğulu, tahminen Filipinli veya Taylandlı bir kadının çalıştığı resepsiyondan şemsiye ödünç aldı. Restoranların çoğu kapalıydı. Yeni tatlar bulmak umuduyla dünyayı dolaşan Hans Mattson, gerçekten iyi restoranları bulmanın yolunun, ister Çin, ister İran, ister İtalyan restoranı olsunlar, sabahın erken saatlerinde açık olan yerleri kontrol etmekten geçtiğini söylerdi. Çünkü onlar sadece turistlere hizmet etmeyen restoranlardı. Ho'nun verdiği adresteki binanın zemin katında kadının tarif ettiği gibi bir Çin lokantası vardı. Kapalıydı. İki sokak arasında kalan bina kırmızı tuğladandı. Rosslyn kapının yanındaki zillere basmaya karar verdi. Ama bir şeyler tereddüt etmesine neden oldu. Sokağın karşısındaki kafeye gitti. Sabahın erken bir saati olmasına karşın açıktı ve bir fincan çay ısmarladı. Ho hakkında ne biliyordu? Şöyle bir düşününce aslında Hong Xiu hakkında ne biliyordu? Hong Xiu günün birinde aniden masasının dibinde belirmişti. Onu kim yollamıştı? Karin Weeman ve Birgitta Çin Seddi'ni ziyaret ettiklerinde adamını peşlerine takan kişi Hong Xiu olabilir miydi? Birgitta'nın görmezden gelemeyeceği tek bir gerçek vardı. Hem Hong Xiu hem Ho kendisiyle ilgili çok şey biliyordu. Ve tüm bunların sebebi bir fotoğraftı. Şüphelerinde haklı mıydı? Hong Xiu onu otelden uzaklaştırmak için mi gönderilmişti? Belki Hong Xiu'nun araba kazasında öldüğü yalandı. Belki Hong Xiu'nun ve kendine Wang Minhao diyen adamın öyle ya da böyle Hesyo Valen'de olanlarla bir ilgileri vardı. Ho da aynı nedenle mi Helsingborg'a gelmişti? Diğer adamın bir kere daha Eden Hotel'e doğru yola çıktığını biliyor olabilir miydi? Yaptıkları sohbetlerde Hong Xiu'ya neler anlattığını hatırlamaya çalıştı. Gereğinden fazla konuştuğunu şimdi kavruyordu. Bu kadar boş boğazlık ettiğine şaşırdı. Konuyu Hong Xiu açmıştı. Hesyo bağlında işlenen cinayetlerden Çin medyasında bahsedildiğini söylememiş miydi? Bu mantıklı mıydı? Yoksa Hong Xiu bir Gitta'ya kaygan bir zemine kadar eşlik edip düşüşünü izlemiş ve sonra da neler bildiğini öğrenmek için mi yardım elini uzatmıştı? Ho neden Birgitta'nın mahkeme salonunda günlerini geçirmişti? İsveççe bilmiyordu. Yoksa biliyor muydu? Ve sonunda kendisinin aniden alelacele Londra'ya gelmesi gerekmişti. Ya Ho Birgitta'yı gözetlemek için gönderilmişse? Belki Ho'nun kadın mahkemedeyken evini arayan bir suç ortağı vardı. Konuşacak birine ihtiyacım var diye düşündü. Karin Wiman olmaz. Beni anlamayacaktır. Staffan veya çocuklarımdan biri. Ama hepsi açık denizdeler ve onlara ulaşmam mümkün değil.
39. ayrımın sonu. Sayfa 468.